Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, hepinize merhaba. Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçtiğimiz programda Sultan II. Bayezid Han dönemini konuşmuştuk. Bu dönemde yaşanan bir takım gelişmelerden bahsetmiştik. Şehzadeler arasındaki mücadelelere de değinmiştik ki Yavuz Sultan Selim dönemine girdiğimizde daha önce başka programlarımızda konuştuğumuz üzere ki bu önümüzdeki süreçte biraz daha detaylandırarak anlatacağız. Yine bu taht mücadelelerine değineceğiz. Sultan II. Bayezid Han'la ilgili işte Rönesans'ı kaçırdı gibi veya yani biraz böyle veli karakteri sebebiyle çok fazla fetihler yapamadığı şeklinde bazı değerlendirmelerde bulmuştuk. Bu programımızda biraz kişiliğinden bahsetmek istiyoruz. Aslında gerçekten öyle miydi? Şartlar mı onu biraz bu noktaya zorladı? Bunlardan konuşmak istiyoruz. Değerli Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Okay abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim.
Şimdi 2. Bayezid Han, Bayezid-i Veli diyoruz. Bu dönem biraz Osmanlı İmparatorluğu'nun Sultan Fatih sonrasındaki dönem ve kendinden sonraki 2. Bayezid Han'dan sonraki Yavuz Sultan Selim dönemiyle kıyaslandığında aslında biraz daha fetihlerin durduğu bir dönem şeklinde yorumlanıyor. Evet. Fakat baktığımızda Memlüklerle mücadele var. Adbina Seferi var.
Venediklerle var.
Evet, Lehistan'la mücadelesi var. Midilli üzerinden Fransa ile var. Karamanoğlu ile mücadele var. Şah İsmail ile yaşanan bir takım problemler var. Ve 5 Seferi Hümayun var. Düzenlenen 5 Seferi Hümayun.
Aslında bakıldığında
böyle çok da hani mücadelelerin yaşanmadığı bir dönemde denilemez. Bir de geçen programda çok önemli bir noktaya temas etmiştiniz. Altını bir kez daha çizmek istiyorum. Aslında Sultan Fatih döneminin ardından 2. Bayezid Han döneminde Osmanlı donanması güçlendiriliyor, değil mi?
Bravo. Aynen öyle.
Yani
aynen,
bu dönem hani işte İstanbul'da büyük depremlerin yaşandığı da bir dönem. Dolayısıyla aslında bu dönemi değerlendirirken tüm bu gerçeklikleri göz önünde bulundurmak lazım diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
Bravo İbrahim'cim, çok güzel özetledin. Aslında yapılması gerekenleri yaptı. Cem Sultan'ın esaret hayatı, o 13-14 yıl süren esaret hayatı, onun ileri hareketinde, ileri harekatlarındaki bir numaralı prangaydı 2. Bayezid Han İbrahim'ciğim. Elbette ki babası gibi değildi. Fakat dediğimiz gibi yapılması gerekenleri zamanında yaptı. Bir tek onun döneminde başlayan bir... Tabii şu da çok önemli İbrahim'ciğim. Yani bu o kadar batıdaki değişim öyle ani başlıyor ve öyle hızlı ilerliyor ki bunu yani illa bunu göremedi, takip edemedi diye doğrudan 2. Bayezid Han'a yüklenmek de doğru değil. Çünkü bu kanun döneminde de bu böyle.
Evet.
Hadi 2. Bayezid Han'da başlamış diyelim. Hadi Fatih Sultan Mehmet Han döneminde başladı ama 2. Bayezid Han'ı göremedi diyoruz ama bu kanun döneminde de bu böyle.
Yani ya belki de abi önemsenmediği için de
bravo. Zaten ana sebepler başında birkaç program önce de galiba buna değinmiştik. Zaten hani o büyüklük, o muzafferiyet, İslam'a intizabın, yani hak dini intizabın verdiği o zaten o namütenahi haklılık duygusu ve peş peşe gelen o zaferler bir perde örmüş yani etrafına.
Evet.
O dönemki insanların, idarecilerin etrafına bir perde örmüş İbrahim'ciğim. Tabii 2. Bayezid Han nasıl biriydi? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum ben. Yani çünkü hep böyle hani sen de dediğin gibi Rönesans'ı göremedi, yakalayamadı falan filan. O zaman ondan sonrakiler niye görmediler yani?
Tabii.
Yani Yavuz Sultan Selim'i ayıralım. O çünkü 8 sene çok büyük mücadeleler son güne kadar vermek zorundaydı. Ama Kanuni Sultan Süleyman'ın döneminin ne affı var mesela bu noktada? Tabii. Hiçbir affı yok. 2. Bayezid Han İbrahim'ciğim zaten ondan da beklenileceği üzere İlme, alimlere, velilere, Allah-u Teala'nın iyi kullarına, mübarek kullarına çok hürmet eden biriydi.
Hı hı.
Onlara çok ihsanlarda bulunurdu. Onlarla her fırsatta bir arada olmaya çalışırdı. Yani onun vezirleriyle bir arada olmaktan çok, bu Allah dostlarıyla bir arada olmaktan çok büyük haz aldığını, daima onları kendi nefsine dahi tercih ettiğini çok net bir şekilde bütün tarihi karinelerden de ortaya çıkarak söyleyebiliriz. Onda bu 2. Bayezid Han Allah adamlarının sözlerinden çıkmazdı İbrahim. Onların nasihatlerini can kulağıyla dinler, uygulamaya çalışırdı. Kendisi hemen aklıma gelmişken mesela o Beyazıt Camii'nin açılışında kendisinin yaptırdığı Beyazıt Camii'nin açılışında şey isteniyor. Yani o hani şey meşhurdur ya. ikindi namazının şeyde farzını şey ilk sünnetini terk etmemiş bir kimse olmasını şey yapıyor.
İmamlık zaman, için şey, mi?
İmamlık için.
Evet.
Şeyde vaiz söylüyor bunu İbrahimciğim. Her kim ki ikindi namazının sünnetini bırakmamışsa, terk etmemişse ki çok terk edilen biliyorsunuz sünnettir o. O imam olsun dediğinde İbrahimciğim kimse hareket etmiyor. O dönemdeki o içerideki alimlerden, üyelerden de kimse hareket etmeyince padişah mecbur kalıyor. Elhamdülillah hani diyor biz ömrümüzde bir vakit hiçbir zaman ikindinin sünnetini kaçırmadık diyerek imamete geçiyor. İkinci Beyaz'tan yani bu çok önemli bir nokta. Onun maneviyatındaki ileri boyutunda bu çok önemli bir delilidir. Yani başlı başına zaten bu bile yani bizim gibi en azından bizim gibi düşünen insanlar için bu bile kafidir İbrahimciğim.
Kesinlikle öyle.
Çok iltifatı vardı, çok yardımları vardı. Bütün dedik ilim merkezlerine, Allah dostlarına çok itibar ederdi. Ve sadece Osmanlı ülkesinde değil, diğer İslam ülkelerindeki alimlere de İbrahimciğim düzenli maaş bağlatmıştı. Bunun başında Molla Camii Hazretleri vardı Herat'ta. Ha tabii ha İbrahimciğim tabii bunu söylemezsek şimdi biz büyük bir günah gibi olur. Yani şimdi Hüseyin Baykara İbrahimciğim şimdi biz Fatih Sultan Mehmet Han'dan bahsettik.
Evet.
Türk Rönesansı'nın bir numaralı ismi dedik. Fakat doğudaki Türk Rönesansı'nın bir numaralı ismi İbrahimciğim Hüseyin Baykara. Hüseyin Baykara'ya dair birkaç kelime etmek lazım.
Lütfen.
Ben hani bu işin ehli değilim zaten. Konuştuklarımızın ehli değilim ama birkaç kelime söylemek lazım.
Hüseyin bin Gıyasettin Mansur bin Baykara.
Bravo, evet. bravo. Çok güzel söyledin İbrahimciğim. Ezberinde nasıl tuttun onu ya? Ben sana Hüseyin Baykara'ya kadar geçerim onu. Bravo.
Estağfurullah abi. Eyvallah. Önemli bir isim çünkü.
Gerçekten. Çok önemli bir isim İbrahimciğim. Sadece iyi bir devlet adamı değil, büyük bir şair, büyük bir matematikçi İbrahimciğim Ulu Bey'le aynı medresede yetişiyorlar. Ulu Bey'le pek çok matematik hesabının, pek çok cebir formülünün çözümünde birlikte çözümler bulmuşlar. Zaten Farsça ve Türkçe kalem oynatmakta şiirlerde onun üzerine yok. Yani onun dönemi, mesela Timur'un torunu kendisi İbrahimciğim.
Tam da abi Fatih Sultan Mehmet Han'la İkinci Bayezid Han dönemlerine tekabül ediyor yaşadığı dönem.
Aynen öyle. Evet. O tam o dönemlere düşüyor zamanı onun da. İbrahimciğim, Timur İmparatorluğu'nun en parlak dönemi onun yaşında, onun döneminde yaşanıyor. Kalıcı tesirler bırakan, bugüne kadar uzanan bir parlak bir isim. Onun döneminde Herat, tıpkı Belh gibi, ya tabii şimdi bu isimler, bu şehirler İbrahimciğim, Afganistan diyoruz, yani... İnsanları bugünkü gözündeki Afganistan'la yani bu hale düşürülmüş bir Afganistan'la şimdi o dönemki Herat'ı, o dönemki Belgi'yi alınca yani bizim yüreklerimizde duyduğumuz o ürpertiyi inşallah gençler de biraz kendileri de araştırırlarsa inşallah duyarlar diye düşünüyorum.
Okay abi haddim olmayarak bir şey teklif etmek istiyorum. Şimdi Hüseyin Baykara'yı toplumda pek çok insan bilmiyor. Dolayısıyla aslında doğru Rönesansının da mimarı olarak bilinen bu zatı bence bir program özel konuşalım olur mu? Yani şu an değinmiş olalım. Bir sonraki programımızda
da... Tabii İbrahimciğim ben dilim döndüğünce şey yapmaya çalışırım. Yüzeysel bahsedelim şimdi. Dediğim gibi ben biliyorsun konuştuğumuz konuların hiçbirinde yetkin biri değilim.
Estağfurullah.
Ama şey. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım tabii ki.
Estağfurullah.
Ama şu akıllarında kalması... En azından kafidir dinleyicilerimizin. Yani sen de çok güzel söylediğin gibi Türk Rönesansı'nın doğudaki büyük ismidir. Yani tüm İran coğrafyasına, nasıl İran coğrafyası yıllar boyu Sasanilerden bu yana kültürel olarak bizi etki ettiyse İbrahimciğim o Timur'un torunu, Timur İmparatorluğu'nun da bir numaralı ismi olarak görebileceğimiz Hüseyin Baykara İran'a dahi tesir etmiş tabii. Kültürel manada büyük bir devlet bıraktı geride.
Ali Şir Nevai'den sonra.
Bravo. Aynı anda söyledi İbrahimciğim. Ali Şir Nevai onun döneminin zaten bir şeyi, bir güçlü şairi. Bu astronomiden, matematikten İbrahimciğim hepsinde eserler vermiş. Ulu Bey'le omuz omuza geçmiş bir insan zaten. Yani gerçekten çok önemli bir isim İbrahimciğim. Yani Fatih Sultan Mehmet Han deyince onun yanına Hüseyin Baykara'yı da
Eklemek lazım.
Tabii, eklemek lazım. Kesinlikle. Bu bizim hatamız. Bugüne kadar konuşmadık. Onu mutlaka söylemek lazım.
Yani keşke oradan Neşvi'nin ve ablan Rönesans, Doğu Rönesansı Osmanlı topraklarını da etkileseydi, İslam dünyasının tamamını etkileseydi bugün belki de çok başka şeyler konuşuyor olabilirdik.
Maalesef İbrahimciğim devamlık olmadı. Yani devamlık olmadı. İşte 2. Beyazıt Han dönemini konuşuyoruz. O şeyde Hüseyin Baykara dönemi de onun bıraktığı şekliyle kaldı gitti. Daha sonra zaten süratle çözülmesi söz konusu zaten Timur İmparatorluğu'nun. Yani bizim bu parlak dönemlerimiz İbrahim işte bir şimşek gibi parlıyor. Ama ışığı şimşek ışığı gibi kısa olabiliyor. Çoğu zaman böyle oluyor.
Abi aslında şöyle Osmanlı İmparatorluğu o parlak dönemleri uzun süre devam ettirmek için çaba sarf etti ve bunu aslında bakılırsa bir süre de başardı. Yani ta ki şeye kadar 18. ve 19. yüzyıla kadar yani.
İbrahim, o zamana kadar dediğin gibi yani belirgin bir fark yok iki tarafa da baktığında. Bu makas 18. asırdan itibaren açılmaya başlıyor. Ama o açılmaya başlama sebebi de işte o gerideki o 16. asırda en azından Batı'da neler olduğuna biraz daha farkındalık gerekiyordu İbrahim'cim. İşte o olmadı, o onun olmaması daha sonra o makasın çok süratli bir şekilde açılmasına ve peş peşe sadece toprak kaybı değil, insan kayıpları, kültürel kayıplar bunların hepsinin peş peşe birbirini tetiklemesine sebep oluyor.
Ya az önce de ifade ettik. Belki gereğince dikkate alınsaydı yani bu tamamen boş vermişlik psikolojisiyle açıklanacak bir şey de değil elbette. Sonuç olarak siz yani Doğu Roma İmparatorluğu'nu yerle bir etmişsiniz. Hristiyan dünyasının en önemli şehrini ele geçirmişsiniz. Elbette bu hani Doğu ile olan münasebetlerinizde sizi bir takım şeyleri görmezden gelmeye sevk edebilir. Ama mesela Sultan Fatih eğer Roma'ya kadar gitseydi muhtemelen Rönesans da gerçekleşmeyecekti abi yani.
İbrahim'cim belki o Rönesans o şey de olacaktı. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın doğrudan içinde bulunacağı bir Rönesans olacaktı. Yani Doğu ve Batı sentezi o zaman çok çok parlak bir şekilde de zuhur edebilirdi İbrahim'cim. Yani çünkü o bölgedeki bütün sanatçıları destekçisi olacaktı. Bütün bilim adamlarının sanatçıların destekçisi olacaktı. Ve çok başka bir Doğu Batı medeniyeti belki
inşa edilecek.
Çok değişik bir şekilde inşa edilecek ve aradaki farklılıklar daha az indirgenmiş olacaktı muhtemelen. Böyle bir şey de olabilirdi. İkinci Beyazıt'tan İbrahim'ciğim tabii bu Molla Cami Hazretleri şey de Herat'ta onu davet ediyor Molla Cami Hazretleri'ni ve tabii o dönemde Buhara'da şey var, Ubeydullah Harar Hazretleri'nin oğlu var İbrahim'ciğim onu davet ediyor. Molla Cami Hazretleri 2. Beyazıt Han'a yazdığı kasideleri çok büyük bir şair tabii Molla Cami Hazretleri. Ona o kıymetli bir eser Silsilet-i Zeheb ismindeki o kasideleri kendisine ithaf ediyor, gönderiyor. Fakat davete icabeti mümkün olmuyor o dönemdeki bazı şartlardan dolayı. Ubeydullah Harar Hazretleri'nin oğlu Hacı Abdülhadi Hazretleri İstanbul'a geliyor İbrahim'ciğim. Sultan Beyazıt Han'la yüz yüze görüşüyorlar kendileri. Hatta aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. İstanbul'un fethine katılan manevi ordunun kumandanı hususu konuşulmaya başlıyor bir gece. Kendi aralarında yatsıdan sonra bir araya geldiklerinde. Beyazıt Han tabii Ubeydullah Harar Hazretleri'ne duyduğu sevgiyi, saygıyı, hayranlığı ifade ederken diyor ki o manevi ordunun büyük kumandanı diyor Semerkant taraflarındaymış. Orada böyle bir mübarek kimse var mıydı diye soruyor Hacı Abdülhadi Hazretleri'ne. Abdülhadi Hazretleri de efendim diyor o tarif ettiğiniz kişi babam Ubeydullah Harar Hazretleri'nden başkası değildi. İstanbul'un fethine rastlayan günde bunu o fetih sohbetlerimiz sırasında konuşmuştuk İbrahim'ciğim. İkindi namazından sonra atını atlıyor. Önce talebeleri şaşırıyorlar bir anda dergahtan çıkmasına. Peşinden gidiyorlar ve İbrahim'ciğim çok kısa bir süre sonra akşam namazından önce geri geliyorlar. O zaman Hacı Abdülhadi Hazretleri daha çocukmuş. Babasını o halde görünce soruyor etrafındakiler tabii soruyorlar kendisi işitiyor bunu. Ubeydullah Hazretleri şöyle cevap veriyor tabii nereye gittiğine dair bu ilginç sorulara. Türk Sultanı Muhammed Han kafirlerle harp ediyordu diyor. Ona yardımına gittik. Allah'ın izniyle galip geldi diyor İbrahim'ciğim. Ki zaten Ubeydullah Harar Hazretleri'nin fiziken de gören pek çok görgü şahidi var ama tabii bu biraz kişinin itikadına kalmış bir şey İbrahim'ciğim bu konuda. Hani biz inanıyoruz herhalde. Abdülhadi Hazretleri'ne uzun süre İbrahim'ciğim çok baş başa sohbetleri oluyor. Ona çok hürmet ve iltifatlarda bulunuyor 2. Beyazıt Han. Bir de İbrahim'ciğim Beyazıt Han'ın Amasya'da bulunduğu dönemden tanıdığı ilmi ve feyizinden o dönemlerde daha çok istifade ettiği Çelebi Halife diye bir mübarek zat var İbrahim'ciğim. Ona hatta o zaman veziri Koca Mustafa Paşa Fatih döneminde kendi adına yaptırdığı o semtte o cami ve dergahı Çelebi Halife'ye hazretlerine tahsis ediyor İbrahim'ciğim. Hı hı. Hem padişahın gönlünü yapmak hem de Hadi hazretlerine saygısını göstermek maksadıyla böyle güzel bir jestte bulunuyor kendisi. Hı hı. Tabii İbrahim'ciğim o dönemde sen de konuşmanın başında galiba bahsettin, duydum. Evet o zelzeleden bahsetmiştin. Hı hı.
İstanbul'daki büyük depremlerden.
Büyük o kıyameti suğra, küçük kıyamet dedikleri 1509 büyük İstanbul depremi İbrahim'ciğim. O işte bugün hep konuşulan o Çınarcık Çukuru'nda işte jeologların bahsettiği o 7.2 ile 7.4 arasında belki daha da büyük olabilir tabii Allah-u Alem. Büyük bir depremin olduğu. Bu deprem tabii çok uzun süre devam etmiş İbrahim'ciğim. Ve arttığında da...
Padişah Edirne'ye gidiyor yerleşiyor bir süre
değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim'ciğim. Padişah pek çok tabii o dönemde mesela Çelebi Halife ve talebelerini padişah Medine-i Münevvere'ye gönderiyor. O dönemde yani bu hem bu. Çünkü İbrahim'ciğim zelzelenin peşi sıra o büyük bir veba salgını söz konusu. Hem zelzeleden çünkü artçıları çok uzun sürüyor İbrahim'ciğim. O 99 depreminde de hatırlayanlar bilirler. Yani sadece Sakarya'da ve daha sonra Düzce'de olanda değil. Yani mesela Sakarya'da ve Gölcük'te olan o depremin arkasından 2 yıl kadar ben İbrahim'ciğim. İstanbul'da dahi biz sahilde o şeyi hissettik depremleri. Sürekli artçılar oluyordu ve o artçılar 5 civarında ve 5'ten yukarı oluyordu İbrahim'ciğim. Zangır zangır sürekli sallanıyordu İstanbul. Tabii o dönemde mübarekleri hem o evliyaların işte başta Çelebi Halife olmak üzere onları Medine'ye gönderiyor. Kendisi de Edirne'ye geçiyor. Tabii İbrahim şu şöyle bir şey var. Bu Çelebi Halife'nin o veba salgını esnasında şöyle dediği anlatılıyor. Yani Allah-u Alem bu 2. Beyaz Tanrı'na. Ben Allah'ın izniyle diyor Üsküdar tarafından geçip Üsküdar tarafına geçip Anadolu'ya doğru geçerken vebayı da keserim diyor. Hı hı. Yani vebayı şu cebime koyar, öyle bir işaret yapıyor. Cebime koyar gibi keserim diyor, evet. İbrahim. Hakikaten de Çelebi Halife Hazretleri Üsküdar'a vardıktan sonra İbrahim'ciğim şey vakaları, bu kara veba vakaları İbrahim'ciğim bir anda kesiliyor. Fakat kendisi Şam yakınlarına geldiğinde aniden rahatsızlanıp vefat ediyor. Yani sanki mübarek tüm o hastalanacak olan insanların da hastalıklarını almış, koyununa götürmüş, onların yerine de vefat etmiş gibi böyle bir görüntü var sanki İbrahim'ciğim.
Evet. Abi bir ara verelim isterseniz.
Ha, olur İbrahim.
Tam da ara vakti geldi. Siz bir şey söyleyecektiniz ama aradan sonra inşallah devam edelim. Kıymetli dinleyicilerimiz kısa bir ara ardından inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Okay Tiryakioğlu aslında kendine ben tarihçi değilim diyor ama yani yazdığı 40'tan fazla romanın ki sayısını ben şu an hatırlamıyorum, kendisi söylesin.
Doğru söylüyorsun.
Yani
40'tan fazla ben de çok saymıyorum İbrahim'cim. Niceliğe değil niteliğe.
Elbette öyle. Hepsi de nitelikli romanlar bu arada. Ben herhalde ona yakın okuduğum romanı var. Okay Tiryakioğlu'nun daha fazla da okuyacağım inşallah. Yani bunlar hepsi tarih romanı ve tarih romanı yazarken de böyle işte kafanızdan bir şeyleri uyduramıyorsunuz. Sonuç olarak işte hayatını anlattığınız veya romanınıza konu ettiğiniz karakterler tarihi şahsiyetler ve onların hayatlarını olduğu gibi aktarmak zorundasınız. Yani işte piyasada yazılan bazı başka tarih romanları da var. Çok sevdiğim, çok takdir ettiğim, çok değer verdiğim, çok aşırı saygı duyduğum bazı isimlerin romanları. İsimlerini zikretmeyeceğim. Onunla ilgili de bir şey soracağım Okay abiye birazdan. Fakat hakikaten tarih romanı yazmak için iyi bir tarih background'una, Türkçe ifade edecek olursam iyi bir tarih bilgisine ihtiyaç var. Okay abi çok yoğun şekilde tarih okumaları yapıyor, araştırıyor ve bence piyasadaki İyi tarihçilerden bir tanesi, her ne kadar kendisini tarihçi olarak görmese de ben her seferinde ısrarla tarihçi diyorum kendisine.
İbrahim'cim bu konuda akademik bir eğitimim olmadığı için ben onu...
Hiç önemli değil abi. Yok hiç önemli değil. Şöyle yani akademik eğitimi olan bazı tarihçiler de tanıyorum mesela. Onlarla sizi kıyaslamak bile bence doğru olmayabilir abi. Tabii ki herkes kendi işinde iyidir. Onları da takdir etmek lazım, saygı duymak lazım. Fakat siz de lütfen kendinizi bu konuda çok mütevazi ifade etmeyin diye düşünüyorum Okay abi. Şimdi aradan önce bir yerde kalmıştık. Oradan devam edelim. Yalnız şunu sormak istiyorum. Yani az önce de söyledim abi. Yani işte tarih romanları yazılıyor. Piyasada pek çok isim tarih romanı yazıyor. Hatta kendini tarihçi olarak ifade ederek tarih romanı yazıyor. Mesela bunların birinde kendini tarihçi olarak ifade etmeyen bir romancının, bir edebiyatçının yazdığı bir tarih romanında. Yavuz Sultan Selim Han babasıyla, 2. Bayezid'le karşı karşıya geldiğinde, artık hani babasının İran'la mücadelesinde yetersiz kaldığını, Anadolu'daki isyanlara bastırmada yetersiz kaldığını ifade ettiği bir dönemde, işte onu eliyle ittiğine dair bir ifade geçiyor abi. Tabii orada ne yaşandı? Hani sonuç olarak roman yazıyorsunuz. Romanda mecburen bir takım hadiseleri muhayyilenizdeki şekilde onu biraz kurgulaştırarak ifade etmek zorundasınız ama hani işte Yavuz Sultan Selim Han babasını eliyle itti mi itmedi mi filan. Çünkü babayı eliyle itme meselesi çok açıkçası.
İbrahim'cim zehirlediğini söyleyen onu niye söylemesin ki?
Yani evet. Oraya pek gelmek istemedi ama siz iyi söylediniz abi. Yani bu hadiseler aktarılırken abi, bu kadar kolay mı gerçekten bu işleri yapmak? Yani
İbrahim'cim, şimdi tabii bu işin manevi sorumluluğu çok fazla. Yani yarın Ruzi Mahşer'de yüz yüze geldiğinde bu noktada o geçmişlerin senden davacı olmasını hiç kimse istemez.
Evet.
O yüzden hakkaniyet üzerinden, gerçekler üzerinden yürüyüp olabilirlikler üzerinden kurgunu yapması lazım. Evet. Sanatçının, edebiyatçının. Yani elbette ki bir roman İbrahim'cim elbette ki belirli bir kurguyu gerektiriyor.
Tabii.
Fakat o kurgu üzerinde ilerlemek, Sırat Köprüsü üzerinde ilerlemek gibi son derece, yani kıldan ince kılıçtan keskin, son derece dikkatli olmak lazım. O yüzden vebal almamak lazım. Hı-hı. İşte mesela o Yakup Çelebi üzerinde uzun uzun konuştuk. Fatih Sultan Mehmet Han'ın doktoru Yakup Çelebi üzerinde mesela.
Zehirledi mi, zehirlemedi mi?
Zehirledi diye yazabilirsin bunu.
Tabii.
Ama adamın geçmişine baktığında ta işte saray doktorlarından bir tanesi. 2. Murat Han zamanından gelen. Ona güvenilmiş. Hı-hı. 2. Murat Han'a güvenmiş. Ki Fatih Sultan Mehmet'ten pek çok suikast girişimi atlatıyor. Yakın bu kadar insanları iyi tanıyan biri onu yanında baş tabibi olarak bulunduruyor. Yani İbrahim'cim şu anda bu insanlar hayatta değil diye tabii öyle rahat ne konuşmak lazım
tabii,
ne de rahat kalem oynatmak lazım. Ki zaten yani edebiyatçının izleme noktada burada ortaya çıkacak zaten. Şimdi İbrahim'cim kitaplardan okuruz, işte çok da heyecanlıdır, keyiflidir zaten tarihteki gelişimi bile, o tarih akademik metinlerde, ansiklopedilerde bile Napolyon'un Moskova'ya kadar ilerdi işi, Rusya'ya o istila girişimi değil mi? Ne kadar zaten başlı başına bir olaydır. Hı hı. Ama sen bunu istediğin kadar tarihi metinlerden oku. Bunu Tolstoy'un Savaş ve Barış'ından okumak gibi asla olmaz. Orada hem hakkaniyetli hem adaletli gider. Hem de mesela sadece o romanında 500 farklı karakter kullanmış. Bu 500 karakterin hiçbiri birbirine benzemiyor. Tamamen farklı insan özelliklerle donatmış İbrahim'cim. Sanatçının büyüklüğü, işte Tolstoy'un büyüklüğü buradan ortaya çıkıyor mesela. Ki ben zaman zaman bu örneği veririm. Ben bu 300 Spartalı meselesinde bu Stephen Pressfield diye bir yazar vardır, evet. Amerikalı. Onun Ateş Kişikleri isimli bir romanı var İbrahim'cim. Burada o Termopilay Savaşı'nda 300 Spartalı şövalyenin 1 milyonluk o Pers ordusunu durdurmasını, o dar geçitler denilen bölgede, ateş geçitleri denilen bölgede durdurması akademik metinlerde ya da işte sen ansiklopedilerden bakarsan bir iki paragraf çıkıyor.
Tabii.
Sadece kronolojik sırayla tarihler verilmiş, birkaç temel isim orada kullanılmış ama ateş geçitlerini oku bakalım, bir daha unutabiliyor musun Termopilay Savaşı'nı?
Hı hı.
Yani edebiyatın gücü tüm bilimlerin gücünden, İbrahim'cim toplam gücünden bile daha fazladır.
Kesinlikle. Yani bu...
Ama bu hakkaniyetli
tabii,
çok son derece dikkatli kullanmak lazım. Ben İstanbul'un daha ilk kuşatmayı yazdığım dönemde, yıllarda araştırırken öyle yazarlara denk geldim İbrahim'cim. İstanbul'un Türkler tarafından fethedilmesinin ne kadar korkunç bir sonuçlara yol açtığı, nasıl Bizans'a medeniyet adına nasıl bir yıkım olduğunu. Türk yazarlar ha, yabancı yazarlar değil.
Hı hı.
Türk yazarlar. Yani isim vermiyoruz biliyorsun. İsim kullanmıyoruz.
Evet.
Yani ne büyük bir felaket olduğu. Hatta babam rahmetli o zamansa bu adamlardan bir tanesi. Benim eleştirim, Allah razı olsun. Ben o işte araştırmalarım sırasında o adamın romanlarından bir tanesini okudum. Ondan sonra ya dedi keşke dedi fethetmeseymişiz dedi her şeyi. Ben babacım dedim ya sen bakma şimdi onlara. Bu yani bir fikir olsun diye okuyoruz işte. Yani araştırma bu benim yaptığım. Tabii ölmeden benim tek okumak nasip oldu kitabım da babama, o Kuşatma 1453 benim romanım oldu.
Hı hı.
Elhamdülillah. Yani çok da beğenmişti rahmetli. Aslında. Yani İbrahim'cim elinde bir güç var. Tabii şimdi biz hani böyle Ben hep söylüyorum ya sana, hani sen de kızıyorsun bana zaman zaman kendi özel konuşmalarımızda da, hani niye tarihçi değilsin diyorsun diye, ama şimdi bu tür mesela işte televizyon konuşmaları olsun, bu tür işte radyo konuşmaları olsun, köşe yazıları olsun, buralarda akademisyenler tercih ediliyor tabii ki. Fakat şu hiç unutulmamalı İbrahim'ciğim, tarih içselleştirecek, onu layıkıyla hissettirecek olan kişiler akademisyenler değildir.
Tabii
edebiyatçılardır.
Tabii.
Halil Hoca'nın kitabını alırsın, rakamlar arasında, tarihler arasında boğulur gidersin. Çok ilgilisi değilsen,
evet.
Birkaç belirgin, tarihimizin çok görkemli mesela, birkaç dönemin safhası haricinde okurken istatistikler arasında boğulur gidersin. Seni ilgilendirmez çünkü o sırada İstanbul'un kazalarında kaç Ermeni mahallesi vardı, kaç Yahudi evi vardı.
Bir de şöyle abi, dil de çok önemli. Yani akademik dil toplumda tarihe ilgisi olan okurların açıkçası çok ilgisini çekmiyor. Şunu da altını çizelim. Sinemada biraz edebiyatın içerisine bu anlama dair edilebilir.
Tabii yedinci sanat yani o çok etkili.
Yani
çok
şimdi mesela öyle bir sinema filmi çekersiniz ki tarihte hakikaten çok büyük katliamlar yapmış bir karakteri kahraman gibi gösterebilirsiniz.
Aynen öyle.
Ya çok büyük hayırlı hizmetler yapmış bir karakteri de zalim gibi gösterebilirsiniz. Yani dolayısıyla sinemada oradaki kurgu da bu açıdan çok önemli. Yani
tabii şimdi İbrahim Hoca birkaç program önce demiştik galiba. Mesela Cem Sultan batılı bir karakter olsaydı
evet.
Kaç tane dizisi ve filmi olurdu?
Tabii kesinlikle
öyle. Yani şimdi
öyle.
Biz Cem Sultan'ın hangi şartlar altında bu kararları aldığını
bilemiyoruz.
Hangi şartlarda batıya gitmeye, Rodos Şövalyelerine kendini, kaderini emanet etmeye gerek duyduğunu, neler yaşadığını anlamamız için İbrahim, şimdi ansiklopedik metinlere bakarsın. Sadece şunu söyler. Biz de konuştuk zaten. Yani kaçmak zorundaydı. İşte neticede Rodos Şövalyelerine teslim oldu. Yani bu çok kuru bir şeydir. Bu sana hiçbir şey hissettirmez bile yani.
Tabii.
Ama bu konuda iyi bir roman okursan, iyi bir iyi çekilmiş, hakkaniyetli çekilmiş bir sinema filmi izlersen senin ömre damga vurur ya. Ömrünce unutamazsın.
Yani şimdi şeyde bir sosyal platformda İstanbul'un fethiyle ilgili 6 bölümlük galiba, tam hatırlamıyorum şimdi, uzun süre önce izlemiştim. Bir dizi belgesel gibi bir şey çekilmiş. İşte bir takım isimler çıkıp orada hadiseleri yorumluyor ve onun o yorumların üzerine orada böyle bir sinematografik görüntüler yayınlanıyor. Sanki bir film görüntüsüymüş gibi. Yani orada öyle bir anlatılıyor ki işte Akşemsettin karakteri hiç yok mesela. Ondan sonra işte Fatih'in annesi işte bir takım şeylerle böyle hani bu yıldızların hareketlerinden bir şeye çıkan astrologlar var ya.
Evet.
Müneccimler. Onların işte bir takım şeylerinden esinlenerek Fatih Sultan Mehmet Han'a gelip İstanbul'u sen şu tarihte fethedeceksin falan diyerek onu teşvik ettiği falan söyleniyor. Ve insanlar İstanbul fethinde Akşemsettin karakterinin ne kadar önemli bir etkisi olduğunu bilmeyen insanlar orayı izleyerek evet demek ki Fatih'in annesi veya işte üvey annesi ayın ve güneşin hareketlerine baktırarak onu o anlamda teşvik etmiş ve işte kuşatmanın 52. günü İstanbul fethedilmiş falan gibi bir
ya.
İzlenime kapılmış oluyor.
Aynen öyle.
Dolayısıyla...
Ve İbrahim'ciğim bak, bu halk üzerinde gerçekten çok tesirli oluyor. Yani insanlar bunun onu gördüklerini gerçek olarak algılıyorlar.
Evet. Evet. Yani evet. Mesela bir dizi yayınlandı abi. Muhteşem Yüzyıl isimli bir dizi. İsmini de vereyim. Yıllar önce yayınlandı.
Evet.
Yani her ne kadar olaylar doğru anlatılsa da karakterlerin ekrana yansıtılma biçimi çok doğru değildi.
Ya değil de İbrahim, şimdi hadım gösteriyor. Tamam mı? Ya hadımları böyle efemine kadınsı bir şekilde bugüne uygun. Bugün tam LGBT uygun şekilde gösteriyorlar.
Evet.
Ya ne alakası var?
Evet.
Ya biz Hadım Ali Paşa'dan bahsetmedik mi şeyde? Şimdi o Şahkulu isyanında.
Tabii.
Şahkulu'nu vuran son oku şehadetinden önce Hadım Ali Paşa attı.
Evet.
Yani bunu yani hadım deyince Allah Allah. Yani bunlar hepsi paşa oldular. Büyük ordu komutanları oldu. O çeşitli Hadım Süleyman, yani çeşitli pek çok meşhur, muharip, muzaffer, hadım paşalarımız var.
Kesinlikle öyle.
Bunlar ordunun karşısına öyle efemine tarzına mı geçtiler?
Değil
yani tabii. Böyle saçmalık olur mu?
Yani işte oradaki harem görüntüsü, padişahın insanlara karşı takındığı tavırlar, yaptığı muamele. Halbuki işte şiir yazan, ondan sonra merhametli karıncayı bile öldüreceği zaman Ebu Suud Efendi'ne fetva soran bir Kanuni Sultan Süleyman Han figürü var. O sahne de dizide yansıtılmıştı ama Evet. Sonuç olarak orada nasıl gösteriliyorsa insanların akıllarına öyle kalıyor. Bir de hani Çağrı filminde mesela Anthony Quinn Hazreti Hamza'yı evet. oynamıştı. Bunu da evet. daha önce konuşmuştuk. Yineleyelim abi. Yani Hazreti Hamza deyince oradaki o görüntünün öyle bir şeyi var ki, tesiri var ki Hazreti Hamza deyince insanların aklına artık Anthony Quinn geliyor. Kanuni Sultan Süleyman deyince de Halit Ergenç geliyor insanların akıllarına. Dolayısıyla bu anlamda tam da dediğiniz gibi tarihi olduğu gibi o hakkı vererek anlatan romanlara ve
ama,
dizilere ihtiyaç
var. Ama Anthony Quinn de iyi oynadı İbrahim'cim.
Kesinlikle iyi oynadı.
Halit Ergenç de gerçi iyi oynadı.
Evet,
gerçi
evet.
yani diziyi izlemedim ben ama hani iyi oynadı.
Gerçekten çok iyi oynadı. Onu söyleyelim.
Ama Anthony Quinn'i biliyoruz yani.
Tabii.
Ben hani ister istemez Hazreti Hamza deyince Çağrı filmi ve hemen Anthony Quinn'in o şeyi geliyor. Tabii. Allah inşallah imanla göçmüştür hani bilmiyorum
i̇nşallah.
Şeyini de.
İnşallah. Yani dolayısıyla sinemanın ve edebiyatın bu anlamda çok önemli etkisi var. Başa dönecek olursak ikinci Bayezid'i Yavuz Sultan Selim eliyle itti mi, itmedi mi, zehirledi mi, zehirlemedi mi? Meselenin buralarına odaklanmak yerine bu şahısların, bu karakterlerin kişiliklerine biraz odaklanmak lazım.
Bir de şey de vardır İbrahim'cim meşhur hani gitmiş Yavuz Sultan Selim'in kılık değiştirerek Şah İsmail Sarayı'na gidiyor.
Evet evet.
Şah İsmail satrancı severmiş.
Evet onunla satranç oynuyor.
Ona tokatlıyor falan böyle. Evet. Yani bunlar yani Yavuz Sultan Selim Han'ın itibarını düşürmek için onu bu tür barbarlıklara hani bu tür küçük düşürmelere layık görmek için uydurulmuş şeyler yani bunu kitaplara almamak lazım
tabii.
Böyle saçma.
Ya şimdi yani. Mesela başka bir Yavuz romanı okudum. Gerçekten ismini de zikredeyim. Mücahit Küçük Yılmaz'ın yazdığı bir roman.
Evet.
Gerçekten çok iyi bir romandı. Yani biz Yavuz Sultan Selim Han'ı veya işte Sultan II. Bayezid Han'ı olduğu gibi yani Yavuz Sultan Selim Han'ı kahramanlıklarıyla, adaletiyle, ondan sonra ehli sünnet vel cemaat itikadına yapmaya çalıştığı hizmetiyle, Hadimül Harameynüş Şerifeyn sıfatıyla anmak ve bilmek durumundayız diye düşünüyorum ben. Elbette bu insanların hataları olmuştur. Ama onları böyle bilmek zorundayız.
Yani takıyorlar bir işte Osmanlı padişahlarının hangisi içti, kaç tanesi evet. içti, kaç tanesi içmedi falan evet. gibi böyle son derece indiği yani hayatı da bu çerçeveden bakan zaten
tabii.
biliyorsun sosyal medya paylaşımlarında hani yani çok çok tuhaf ya. Çok
evet.
tuhaf.
Evet.
Yani.
Veya
çok, tam bir işte o işte entelektüel aydın tarifini yaptığımız programlarımızda işaret ettiğimiz o zorba, ideolog.
Tabii.
Ondan sonra millete parmak sallayan insanların ne kadar dar kalıplar içerisinde
tabii.
hiç düşünemeyen yapısallıktan, yapısalcı düşünmekten, analiz edebilmekten, analitik düşünmekten ne kadar uzak olduklarını İbrahim'cim ve bunların çoğu yani akademisyen, bunların
maalesef.
Çoğu böyle halk arasında bir kitap yazdıkları zaman milyonlar satan yani ben inanamıyorum ya böyle
evet.
ve bu insanlar seni beni şimdi kaç kişi dinliyor? O adam şimdi çıksın bir yerden o adamlar bir konuşsunlar. Önce milyonlar takipçi paylaşım falan. Yani
tabii.
Abi biz hakkı söylemeye devam edeceğiz İbrahim'cim. Bizim
yani kesinlikle öyle.
Karşılığını.
Aynen öyle. Bir kişiyi bile bu anlamda bilinçlendirebilirsek önemli. Yani
aynen
Sultan
öyle.
II. Bayezid Han'ı da böyle silik bir karakter olarak tanıtmak, anlatmak çok
tabii.
da çok da doğru değil. Yani
ya İbrahim'cim şunu söyleyelim. Biz bunu konular hiç ona o noktaya gelmedi. Bak sadece İspanyolların ve Portekizlilerin Endülüs Müslümanlarına karşı giriştikleri o korkunç kıtalde.
O döneme denk geliyor değil
Kemal
mi?
Kemal Reis'i, tabii Kemal Reis'i görevlendiren, korsan olarak geçer Kemal Reis ama onun donanmasına donanma ekleyen, o bütün o sadece Müslümanlara değil Yahudileri de netice itibariyle kurtaran kişidir ya Beyazıt Han'dır yani
tabii.
İbrahim'cim bunu söylemek lazım. Hani savaşçı değildi ama yapılması gerekenleri yapıyor dediğimizi. Bir yansıması da bir aksi de bu. Kemal Reis daha sonra Barbaros kardeşlerin de bir numaralı hocasıdır. Onu da söylemek lazım
tabii,
yani.
Tabii.
Bunlar çok önemli İbrahim'cim.
Tarihi yorum varken işte ben bazen biraz öz eleştiri yapayım. Yani kendi kendime şöyle sorular soruyorum. Acaba öyle olsa nasıl olurdu? Böyle olsa nasıl olurdu? Yani
evet,
Cenab-ı
evet.
Hak bir şeyi murad ettiyse, bir şeyi gerçekleştirdiyse...
O mutlaka iyidir İbrahim.
Kesinlikle iyidir.
Mutlaka iyidir o zaten.
Elbette yani. Hani biz yapılan hatalardan ders çıkarmak durumundayız.
Mutlaka.
Şahsımız
mutlaka.
Adına. Çünkü mutlaka. Tarih biraz da böyle okunmalı, böyle bakılmalı tarihe. Yapılan hatalardan ders çıkararak ancak geleceği inşa edebilmemiz mümkün olur. Belki de Allah-u Teala o dönemki problemleri biz ders çıkarabilelim, bunları görelim de bu hatalara düşmeyelim diye yaşatmış da olabilir. Bunu da bilemiyoruz.
Mutlaka.
Fakat yani 2. Bayezid dönemi artık işte yaşanan her ne olursa olsun yine de Osmanlı tarihi içerisinde önemli yerde, önemli bir yerde duruyor. İşte programın başında da söyledik abi 7-8 tane bir sefer mücadele var ve 5 tane Seferi Hümayun düzenlenmiş. Yani ikinci Bayezid Han eline tesbihi alıp işte Topkapı Sarayı'nda oturup bir ömür geçirmemiş.
Aynen öyle.
Sonuçta
aynen
padişahlık öyle yapmış. Sultan 2. Mehmet'in, Fatih Sultan Mehmet Han'ın
oğlu. Tabii şöyle şanssızlığı şu İbrahim'ciğim, onu biz Fatih ile kıyasladığımız için.
Tabii.
O noktada herkes şanssız durumdadır aslında.
Tabii kesinlikle.
Yani
Fatih'in kendisi bile aslında şanssız. Niye şanssız onu da söyleyeyim. Sizin aktardığınız çok güzel bir örnek vardı. Yaptığı diğer fetihler İstanbul'un fethinin aynen gölgesinde kalmış yani.
Aynen öyle.
O kadar
aynen
büyük bir iş yapmış ki.
Evet.
Yani İstanbul'u fethetmese belki diğer fetihleri konuşuyor olacaktık. Sadece onları
İbrahim'cim
konuşuyor olacaktık.
Askeri kişiliği dışında ayrı bir Fatih, devasa bir Fatih olduğu için.
Evet.
İlimde, sanatta ayrı bir dünyaya bütün algıları açık, gerçek bir entelektüel portresi sunabilen en büyük Osmanlı olduğu için biz onun etrafındaki tabii civarındaki geçmiş gelecek hemen herkesi şanssız addedebiliriz yani
tabii,
o konumda.
Tabii tabii. Yani. Eyvallah abi. Abi programımızın sonuna geldik. Bir iki dakika vaktimiz var.
Ben önümüzdeki hafta bir konudan bahsetmek istiyorum. Bana okuruma babası demiş ki babası Robert Koleji mezunuymuş İbrahim'cim. Bugünkü Boğaziçi Üniversitesi. Eski 70'lerin başında biliyorsun o Boğaziçi oldu. Öncesinde Robert Koleji'di. Ki Türkiye tarihini Galatasaray Lisesi gibi etkileyen çok önemli isimleri yetiştirmiş bir okuldur bu okul. Fakat babası şöyle demiş. Yani bize öğretilen şuydu ki Abdülhamit Han, hani mealen söylüyorum tam kelime kelime hatırlamıyorum şu anda ama İbrahim'cim. Yani Abdülhamit Han Yahudilere karşı daha özverili ve biraz daha anlayışlı olsaydı Türkiye bugün bu durumda olmazdı. Ve o büyük yıkım da Osmanlı adına gerçekleşmezdi. Bu bencillikle izah edilebilir bir şey demiş. Ben de buna mukabil olarak Robert Koleji'nin nasıl bir yer olduğuna dair önümüzdeki programda eğer müsaade edersen lütfen, birkaç kelime bir şey okumak istiyorum.
Tabii tabii oradan başlarız abi, devam ederiz.
İnşallah.
Abi son olarak Sultan II. Bayezid dönemiyle ilgili. Evet. Özetlemek gerekirse neler söylersiniz? Bununla kapatalım.
İbrahim'cim en güzel özeti sen yaptın. Benden çok daha güzel yaptın. 5 tane Seferi Hümayun var. Yapılması gerekenlerin tamamını yapmış. Donanmayı güçlendirmiş. Venediklere karşı kesin zaferler almış. Daha önce de alınmasına çalışılmış Kili ve Akkerman kaleleri gibi son derece kritik kaleleri almış. İnebahtı'yı, Modon'u, Koron'u ve Draç kalelerini fethetmiş. Mora'da ve civarında Adriyatik üzerinde kesin bu şekilde hakimiyet kurmuş. Adana Tarsus bölgesinde Ramazanoğulları'nı ilk defa sarsan, Ramazanoğulları çünkü çok dirençli bir beylikti. Niye arkasında Memlükler vardı? Adana Tarsus bölgesinde küçük bölgede olsa Ramazanoğulları'nı ilk defa irkiltecek bir kazanım elde etmiş. Son derece mütevazi, son derece tevazu sahibi, son derece takva sahibi. Hatta belki yani bence öyle babasından daha takvalı. O kadar öngörülü olmasa bile, o kadar entelektüel olmasa bile son derece aslında ciddi ve büyük bir isim. Dediğimiz gibi onun bir talihsizliği Fatih Sultan Mehmet Han'la kıyaslanması.
Evet.
Onunla kıyaslayacak bir kimse pek bulamıyoruz tabii. Bütün tarihimiz boyunca çok nadirdir. Hüseyin Baykara gibi bir refiki var o dönemde. Karşılıklı saygılarını her zaman sunmuşlar birbirlerine. Birbirlerine işte bilim adamları, sanatçılar gitmişler, gelmişler, mektuplaşmışlar. Yani zaten Hüseyin Baykara gibi birini tanımak bile ve onun coğrafyasından gelen insanlara ev sahipliği yapmak bile 2. Beyazıt Han'ın değerine değer katıyor İbrahim'ciğim. Aslında yükseliş dönemimizin gerçekten de en parlak isimlerinden biri, bir şanssızlığı da Şah İsmail darbesinin çok güçlü bir şekilde başlaması ve ilerlemesi. İşte şanssız, bir numaralı şanssızlığı Cem Sultan vakası, ikincisi
Şah İsmail
vakası, üçüncüsü de onun üzerinde halkın bir nebze böyle kalbinde bir soğukluk oluşturan bu Kıyamet-i Sugra denilen bu küçük kıyametlerinden 1509 depremi, onun döneminin de talihsiz olayları diyelim. Ama elinden geleni yapmıştı İbrahim'cim. Bunu bu şekilde kapatabiliriz bu hususu.
Eyvallah abi. Çok teşekkür ediyorum. Çok eyvallah güzel bir sohbet oldu.
Eyvallah.
Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda Sultan II. Bayezid Han'ın kişiliğini konuşmaya gayret ettik. Onun döneminde neler olması gerektiği, neler olduğu hususunu bir iki programdır konuşuyorduk. Bu programda da bu bahsi hitama erdirmiş olduk. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.